Ayrım 21. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 379. Mariça konuklarını ağırlamak için çırpınıyordu. Hacim Bey'in geleceği saatlerde Topal Ali ile söze tutuşmuştu. Hafif aksayan, tatlı bir şiveyle konuşuyor, Ali'yi güldürüyordu. "Bu Hacim Bey çok büyük bir adamdır Ali kardeş. Dün bizim çarşafları çalmışlardı. Uğradığında söyledim ki benim çarşaflar uçmuştur. Hiç tasalanma," dedi. "Ben buldururum onları. Alan kendi eliyle getirir gelir. Rab İsa işini başarılı kılsın." "Öyle ya Mariç abla, öyle ki. Ben bilirim konuğumu." "Bilirsin, yaman bir bacısın sen. Ama çok yoruluyor beyim. 45 kişinin durmadan çene yapmasını bilir misin sen? Bilmezsin. Yahudi havrası derler ya, işte onun gibi bir şey." "Demek çok yoruluyor ha?" "Yoruluyor ki. Bak, ben onun dinlendirmesini nasıl bilirim?" "Ne yapacaksın? Bana der misin?" "Derim elbet. Bir masa donatayım beyime. Bir meze dizeleyeyim. Mastikayı da sürdüm mü önüne? Oh derim ki. Dur öyleyse. Ben de sana çarşıdan kar alıp geleyim." "Kar? Çok iyi edersin Ali Efendi. Buz gibi su yaparız. Şişeyi de salarım kuyunun içine. Artık isterse içmesin." "Ben bile içerim böyle olunca." "Yok, sana olmaz. Sen madem beyimin koruyucususun." "Bir bana kalmadı ki kent içinde bey. Kaç yüz yoldaşız biz. Bey'e yan bakalım bay haline." Mariç valizi açtı, içindekileri odaya yerleştirdi. Sakız gibi bir çarşaf serdi yatağa, minderleri düzeltti. Mutfağa girerek bakır sininin üstünde meze hazırlamaya başladı. Küçük piyatalara çeşitli turşu, salata, kızartma, haşlama koyuyor, Rumca türküler söyleyerek donatıyordu siniyi. Arada bir yaptığını gerileyerek süzüyor, beğeniyle türküsüne devam ediyordu yeniden. Topal Ali elini donduran kocaman bir kar topağıyla döndü çarşıdan. Mariça bir küçük kovaya aldı yarısını, mastika şişesini çoktan kuyuya sarkıtmıştı. Geri kalanını kenarlarını temizledikten sonra su sürahisine attı. Siniyi odanın ortasına koyarken Hacim Bey göründü, karşıladılar. Ali pazara çıktıkça Hasan'ın yanına uğruyor, hatırını soruyor, cebine harçlık veriyordu. Sonunda kalaycı karıştı işe. Önünden geçerken çağırdı. "Bakıyorum kendini Hacim Bey'e yaver atadın." "Ben atamadım. Cephe kumandanı bey buyurdu." "Ha öyle, ha böyle. Senden çok iyi söz ediyor Hacim Bey." "Sağ olsun, kendi iyiliği. Bana bak, oğlanı getirdin, bir bıraktın hana, kaldı orada. Alim Allah, Dudu teyze bir duyarsa bir durumu." Ali sözünü tamamlatmadı, kalaycıya atıldı. "Yandım ki." "Ne yanmak hem de. Yapışır yakana artık, elinden kurtulabilirsen kurtul." "Ne yapabilirim ki? Ben Hasan'ı alıp geldim iş yapalım diye. Yaptık da bir zaman. Ama Hacim Bey gelince... İyi güç gelmiyor sana yaverlik." "Niye güç gelsin? Beyim beni kendinden ayırdığı yok ki sağ olsun. Yemekse buyur eder, içmek rakıyı ilk kez onunla siftahladım. Korkarım yakında ayık gezeceğin gün olmaz." "Yok, beğenmedim, acı geliyor. Başına bir hoşluk veriyor insanın. Hafifletiyor ya, tadı kötü." "Diyordum ki..." Durdu kalaycı. Araştıran bakışlarla süzdü onu Ali. "Ne diyordun?" "Hasan garip kalmasın. İzin verirsen işin bitinceye bize götüreyim. Çocuklarla kalsın. Ama sana rastlamak da bir büyük iş oldu." "Ben her zaman burada değil miyim kalaycı ağa? Her el attığınızda elinizin altında değil miyim ki böyle söz edersin?" Fırladı, doğru hana vardı. Hasan oyundan dönmüş, yüzü alan. Hanın tezgahına sırtındaymış, sürtünüyor. Ayı dayısını görünce kıpırdandı. Bir bakışta anladı Ali. Hasan yine kavga etmiş. Acaba dayak mı yedi? "Hayrola yetim, bu ne hal?" "Hiç Ali dayı, koştum da biraz." "Kiminle dövüştün yine?" Bu Ali dayısı da bir bakışta anlar olup biteni. "Dövüştüğünü nereden de bildi hemen?" "Dövüşmedim." "Hadi hadi, dövüşmüşsün işte, neden?" Göğsü kabardı Hasan'ın, gözleri korlandı. Dik dik baktı Ali dayısına, anlattı. 3 tane Rum kopili bir oğlanı yakalamışlar. Vuruyorlar ki Ali dayı Allah yarattı demeden. "Ulan durun, etmen," dedim, "dinleyen kim? Onlar 3 kişi ya, önemli değil orası. Bizim oğlan apışı vermiş aralarına. Ham adam dayak yiyor. Bıraktılar onu, bir hörlediler ki üstüme. Vay geldi dedim. Vay geldi oğlum Hasan başına. Bir temiz sopa çeksinler mi şimdi bunlar sana? Aklın başına gelsin mi demeye kalmadı Ali dayım. Saldırdı kopiller. Bir de kovmuşlar ki birine bir künde attım, birine bir şaplak. Öteki bağırarak kaçmaya başladı. Yakaladım bizim oğlanı. Ulan neden duruverdin? Neden sopa yedin eşek sudan gelinceye? Anası tembihlemiş. İşe bak sen Ali dayım, olası mı?" "Korkuyor kentli. Rumlar azdı Hasan, ondan korkuyor." "Bırak bir Ali, atarsın şaplağı suratına, bak nasıl çüşler. Eşyalarını topladı Hasan. Bir küçük bohçaya sığıyordu tümü. Hancı hiç alisizlik çektirmemişti çocuğa. Ama kalaycının evine götüreceğini söyleyince daha bir sevindi. Akran bulurdu, canı sıkılmaz, fazla kavgaya tutuşmazdı. İyi olurdu. Burada biraz daha kalsa iyi bir nalbant kalfası olacaktı Hasan. Hacim Bey yer minderinde bağdaş kurmuş, Mariça'nın hazırladığı çilingir sofrasının keyfini sürüyordu. Yamacına Topal Ali'yi almış, onun iştahlı atıştırmasına bakıyor, arada bir Mariça'nın billur kadehinden rakısını yudumluyordu. Kapı vuruldu. Ali gidip açtığında Galip, Akif, İlhami, Şükrü ve Tahir Beylerle karşılaştı, hemen buyur etti. Hacim Bey konuklarını görünce ayakta karşıladı tümünü. Yüzünde sevecen bir gülümseyişle çilingir sofrasına çağırdı. Sofranın başına oturduklarında bir telgraf uzattı Akif Bey. Yüksek sesle okumaya başladı Hacim Bey. 21 Ağustos 1919 tarihinde Osmanlı kıtaları veya çetecilerinin Akhisar yöresinde Yunan askerlerine saldırdıklarını ve 13 Ağustos 1919 tarihinde ise Marmara yöresinde benzer saldırılar yapıldığını öğrendiğimi Zantlı devletlerine bildirmeyi bir görev sayarım. Birleşik askerlere yapılan bu saldırılara derhal son verilmelidir. Ve bu yörenin güvenliğinden sorumlu olan kumandan sonuçtan bilgi sahibi edilmelidir. Asya'yı Suğra'da Birleşmiş Askerler Başkumandanı bulunmaklığın dolayısıyla daha fazla vuruşmaya engel olmamak için Yunan askerlerinin şimdi bulunduğu yerlerden ileri gitmemelerini buyurdum. Fakat eğer Osmanlı askerleri ve çeteleri bu kışkırtıcı ve saldırgan durumlarını devam ettirecek olurlarsa Yunan askerlerinin Osmanlı askerlerine karşı istedikleri gibi davranmalarına, Yunan güçlerinin güvenliğini sağlamak için savaş biliminin gerektirdiği daha ileri yerlerde yeni siperler ele geçirmelerine izin vermek ve güvenliği sağlayıcı tedbirleri almalarını buyurmak zorunda kalacağım. Böyle bir durumun yaratılmasının önüne geçmek için derhal gerekli buyrukların verileceğini umarım. Yukarıdaki suret 12. ve 14. Ordu Kumandanlıklarına ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından namı devletimize bildirilmiştir. Bir an durdu Hacim Bey. Tümü susmuş dinliyorlardı. Bakışlarında bir üzünç yanıp söndü. Sonra altındaki imzayı okudu. Bahri Siyah Ordusu Kumandanı General Mine. Yeni bir sessizlik. Odanın içinde en küçük kıpırtıları davul gümbürtüsü haline getiren bir suskunluk. Hacim Bey kadehini kaldırdı. Bir süre içinde bir şey ararmış gibi çalkaladı, dolaştırdı elinde. Hemen sonra başına dikti. Sanırım yeni bir saldırıya hazırlanıyor Yunan. Bu telgraf gerekçesini hazırlıyor işin. Başbakanlığa mı vermişler? Akif Bey başını salladı. Galip Bey cebinden Karahisar'da yayınlanan Öğüt gazetesini çıkarıp bir süre baktı. Birinci sayfasında kongrenin padişaha ve başbakana gönderdiği bildiriler yer alıyordu. Ben de size bizim bildirimizin yayınlandığını söyleyecektim. Hemen bu çıktı. Zararı yok. Biz savaş kurultayı olarak toplandık. Bir milli meclis gibi kararlar aldık. Bir eksik ya da fazla dokunmaz. Ama bir an önce gerekli tedbirleri almalıyız. Fırsat vermemeliyiz düşmana. Anladığım kadarıyla evvelki günkü top atışları bu notanın verilmesini sağlamak içinmiş. Binbaşı Ahmet Bey bildirmişti de üzerinde durmamıştık. Bir ilerleme yok. Top atışları göz yıldırmaya dönük. Birkaç yaralıyla birkaç ölü verdik. O kadar demiştik. Baksana arkası gelecekmiş. Acaba yeni bir baskın düzenlesek mi? Bana kalırsa Aydın'ı zorlayalım. Milisleri kaydıralım o yana. Oradan bir vuralım. Belki Ödemiş'e kadar geriletebiliriz. Aydın'la yetinsek olmaz mı? Hazır geri aldık. Şimdi bir kışkırtma. Bizim kışkırtmamızın gereği yok ki. Kendi kendini gıdıklayıp gülüyor karşımızdakiler. En iyisi yeni bir bildiri hazırlayalım. Suçun bizimkilerde değil, Yunan askerlerinde olduğunu bildirelim bu milleye. Hiç olmazsa kendimizi temize çıkarmış oluruz. Yaptık bunu. Gerekirse bir daha yapalım. Ama bu temize çıkarma sadece tarih önünde olabilir. Bunun dışında iş güce dayanıyor. Savaş bu işte. Gerekçe önemli değil, vurmak önemli. Biz vurmak zorundayız. Adamlar sanki kendi topraklarına saldırıya girişilmiş gibi konuşuyorlar. Yahu bizim bu ülke ve asıl başından beri saldırıya uğrayan biziz. Bunu belirtelim. Hemen yarın bir kongre kararı alarak her yere bildirelim durumu. Yeni bir karar almış olmanın gücüyle gözleri ışıldadı. Biraz rahatladılar. İçlerindeki ikirciklenme biraz tavsadı. Elleri uzandı kadehlere. Beyaz koyu mastika sonuna değin içildi. Ve yapılabilecek olanlar gözden geçirildi. Poyraz ve Ethem Bey çetelerine haber iletelim. Bunlar yeni duruma göre hazırlıklı olsunlar. Karakeçili alayının bir kısmı Ödemiş Birgi arasına, bir kısmı da Poyrazların yanına gönderilsin. Hemen yarın bu işler yapılırken biz de kongre olarak yeni bir karar alıp General Milne duyuralım. Öyle, savaşmaktan başka çaremiz yok. Madem gerekçeyi peşin hazırlıyorlar, madem istekleri vuruşmak, istedikleri gibi olsun. Ertesi gün kongre tüm bu işlerle uğraştı. Ali bir ara sokağa çıkmıştı. İçeridekiler çekilecek telgrafın düzeni üzerinde çeneye tutulunca canı sıkıldı. Bir sigara sararak okulun önünde yukarı aşağı gezinmeye başladı. Tevfik Bey'in gölgesi düştü üstüne. Ali hemen yanladı. Ellerini kavuşturarak saygılı durdu. ''Buyurun beyim, bir buyruğunuz mu var?'' ''Beyinle konuşacaktım.'' ''Hacım Bey'le mi?'' ''Evet. İçeride toplantı var beyim. İsterseniz çağırayım.'' ''Yok çağırma. De ki bu akşam benim konuğumdur. Mutlaka zahmet buyurup onurlandırsın beni. Unutma Topal. Unutursan kulaklarından çivilerim seni duvara.'' ''Unutur muyum beyim? Siz buyruk verirsiniz de hiç unutur muyum?'' Döndü Tevfik Bey. Yüzünü buruşturdu Ali. ''Yine bir dolap çevirecek olmalı. Yine bir iş düşünüyor olmalı bu bey ya. Bakalım.'' Biraz yumuşamıştı Tevfik Bey. Hacim Bey'le konuşurken daha saygılı, daha etkili olma çabasını harcıyor. Denizli'ye gidenlerin kendisinden bir yardım almadıkları için mutlaka kovulacaklarını beklerken delegelerin gelmiş olması belli ki çok dokunmuş. ''Nasıl olur?'' diyor. ''Nasıl olur ki benim çağrılamadığımı bile bile Denizliler buraya gelir. Bunlar yabancı mutlaka, Denizli ile bir ilgileri yok.'' Sonra birden Mustafa Bey'in üstüne çevirdi sözü. ''Bakınız beyefendi, bu Mustafa Bey alçağın biridir. Yapmadığını komadı kenti, adamlar boğdu, insancıkları öldürdü, hırsızdır. Siz şimdi onu bir cephe kumandanı olarak karşılıyor, hatta böylesi büyük bir milli kurultayın başkan yardımcılığına getiriyorsunuz. Bütün bunlar yalan. Cephenin kumandanı cephede olur. Kim var şimdi cephede? Etem. Asıl kumandan o olmalı değil mi? Bir eşkıya çete başısı nasıl temsil eder bizi? Hiç düşünmediniz bunları. Hemen siz de uydunuz. Ben neden çektim evimin çevresine Amerikan bayrağını? Salt bu alçak çetecinin şerrinden korumak için. Yoksa ne gereği vardı bunun? Eğer ben kongrede olsaydım, eğer yöreye çekilen telgrafların altında imzam, gönderilen adamların yanında tavsiye mektubum bulunsaydı, bunun iki katı delege toplanırdı burada. Ama yediremem kendimi. Bir Mustafa alçağıyla aynı çatı altında bulunmayı hiçbir zaman yediremem. Beyefendi üzülmeyiniz. Yakında yeni seçimler yapılacak. Siz de Merkez Temsil Kurulu'nda bir görev alırsınız. Tüm işleri elinize alırsınız. Bendeniz sizin buyruğunuz altında çalışmayı bir ödev, bir onur sayarım. Güldü Tevfik Bey. Hacim Bey'in böyle konuşması sevindirdi onu. Ama yine de durmadı. Bir tek şartta katılırım bu ödeve ben. Orada Mustafa olmayacak. Zaten yakın onun sonu, hem de çok yakın. Göreceksiniz. Göremezseniz, siz burada bulunmasanız bile yakında duyacaksınız. Kendi buyruğundaki adamlar onun hegemonyasına son vermişler. Elbette siz daha iyi bilirsiniz kentlinizi. Ama bir noktayı hiç unutmamak gerekir ki efendim. Şimdiye değin gerçekten büyük hizmetler yapmıştır Mustafa Bey. Bunlar bir insanın tüm yaşamını dolduracak kadar büyük onur sağlamaya yeterlidir. Sadece ilk cephe kumandanı olmak onuru bile daha önce yaptıklarının tümünü bağışlatmaya yeter. Sanırım bir büyüğü olarak siz de aynı düşünceyi taşıyorsunuz. Gerçi hizmetleri inkar edilemez ama geçmişi kirli. Daha çok uzatmadı konuşmaya Hacim Bey. Yarın kongrenin son günüydü ve merkez kurulu seçilecekti. Orada adaylığını koyacaktı Tevfik Bey'in. Bir görev almasını canı gönülden istiyordu. Hiç tasa etmesin. Bundan sonrasını düzeltmek de büyüklere düşerdi elbet. Onu seviniyor bırakıp döndü evine. Düşünüyordu. Dün Amerikan mandacılığından başka çıkar yol görmeyen, delegeleri gizli gizli toplayıp bir takım kararların alınmasını sağlamaya çalışan, ama şimdi hiçbir suretle başarılı kazanamayan bu adam, şimdi de millici davranışın doğruluğunda görev almayı istiyor. Olacak iş mi bu? Elbet kongrede söz konusu edilemez. Ama yine de verdiği sözü tutmak için bir kere yoklamalı delegeleri, şöyle ağız ucuyla. Sonra da ne yapayım olmadı der çıkar. Tevfik Bey seçimlerin yapılıp merkez kuruluna Alaşehir adına seçilemediğini öğrenince yerinde duramaz oldu. Hemen faytonunu hazırlattı. Kahya'nın sürdüğü arabayla doğru istasyona yöneldi. Afyon-İzmir trenine yetişmek için Çala Kamçı gidiyorlardı. Ali Şimendöfer kumpanyasına yazılan mektubu atmaktan dönüyordu. Kahya'nın atları kamçılayarak Tevfik Bey'i istasyon yönünde götürdüğünü görünce artlarına düştü. Mezar arasına kestirmeden girerek kişenin ardında gölgelendi. Tevfik Bey'in kahyası Salihli'ye kadar bilet alınca durmadı oralarda. Boşa gitmezdi Tevfik Bey. Hemen beyine gidip haber iletmeliydi. Koştu. Hacim Bey kongrenin kapanış işlemlerini tamamlama çabasında durmadan kararlar alınıyor. Ve merkez kuruluna bir ad aranıyordu. Sonra vazgeçildi. Diğer kararlar okundu. Artık tüm eller birlikte kalkıyordu. Tüm kafalar birleşmişti bir noktada. Savaş sürecekti. Bu arada Erzurum'dan Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dan bir, Sivas Kongresi heyeti temsiliyesinden de bir başka telgraf geldi. Alaşehir Kongresi'nin onlara nasıl güç kaynağı olduğu belirtiliyor, kararların başarılı sonuçlara ulaşması dileniyordu. Tümüne cevap verildi başkanlık olarak ve Ali tekrar postanenin yolunu tuttu ve ancak akşam anlatabildi olanları. Hacim Bey hemen oturup uzun bir mektup yazdı. Poyrazlılarla Ethem'in geçinemediğini öğrenmişti. Şimdi bir de Mustafa Bey'le araları açılırsa cephe bozulabilirdi. Onlar burada 10 gün durmadan çene patlatarak çevrelerin birleştirilmesi kararını almışlardı. Ama en güçlü cephe olan Salih'le bölünmeye çalışılıyordu. Tevfik Bey'in söyledikleri boş değildi öyleyse, bir duygusu vardı. Ve şimdi durumu daha da karıştırmak için Salihli'ye gitmişti. Seçilemedi ya, bunları anlattı mektubunda. Poyrazlıların kumandanı Hacı Ali Bey'le vekili Ahmet Bey'le birer mektup yazdı, zarflayarak uzattı Ali'ye. Aman Ali Efe, oyalanma. Tevfik Bey'in Ethem'i kışkırtmasından önce yetiştir bu mektupları. Bir yanlışlık yapılıp cephe bozulmasın. Artık barışın da savaşın da sorumluluğu senin üstünde, unutma. İkiletmedi Ali. Doğru Kalaycı'nın evine giderek Hasan'ı aldı. Handan atını çekti altına. Yetimi terkisine bindirerek kaç gündür dinlenen hayvanı mahmuzladı Salihli yönünde. Tevfik Bey Ethem'in karargah olarak kullandığı ağabeyi Reşit Bey'in çiftliğine gitti. Kahyası Salihli'deki kahyaya beyin geldiğini haberlemişti. Faytonu istasyonda bekliyordu. Ethem hanayın kapısında karşıladı Tevfik Bey'i, buyur etti. Hemen içeri çekildiler. İki Çerkez nöbetçi silahlarını kavrayarak kapının dışında durdular. Artık kurtuluş sizin elinizde Ethem Bey. Bu şeytanın şerrinden kenti bir siz kurtarabilirsiniz. Siz burada Yunan'ın önünde cephe tutarken o kentte ırzına geçmedik kız, öldürmedik hali vakti yerinde insan bırakmıyor. Ondan sonra da cephe kumandanı olarak tafralanıyor. Kongre diye topladıkları insanlar da kendileri gibi olmalı. Hep cephe kumandanlarının yetkilerini nasıl kısacaklarını tartışmışlar duyduğuma göre. Size bir şey bırakmıyorlar. Bir an önce eyleme geçmelisiniz. Kenti bu beladan kurtarmalısınız. Durmadan asker topluyor. Yakında yine cepheye gelecek. Geçen gün bir ara sözünüzü edeyim dedim, hemen susturdu beni. Buyruğundaki bir kolbaşının sözü olmaz burada deyip kesti. Oysa asıl kumandan sizsiniz. Ve gereken dersi vermelisiniz bu eşkıya bozuntusuna. Nasıl böyle konuşabilir Mustafa Bey? Vallahi bilmem. Ama duyduğuma göre bunlar İngiliz severdenmiş. Gizlice ilişki kurmuşlar İstanbul'la. Amaçları gerçek savaşçıları temizlemek. Sonra da İngilizler nasıl istiyorsa durumu o şekle getirmekmiş. Zaten hiç gerek yokken cephede vurup kaçmaları da bunu göstermiyor mu? Akhisar ve Marmara olayları yine Mustafa Bey'e bağlı Poyrazların başı altından çıkmadı mı? Hem kongrede durmadan cepheyi birleştirecek güçlü, akıllı bir kumandan arıyor. Bu siz olabilirsiniz. Ben yakın arkadaşlarımla kongreye bunu teklif ettirdim. Ama kendi bildiklerini okudular. Mustafa Bey'in kongre başkan yardımcısı olması bizim en büyük şanssızlığımız. Hemen örtbas ettirdi tekliflerimizi. Ya, demek öyle. Burası cephe, cephe kumandanının yeri. Ama beyimizin orada çene çalmakta zaman kaybettiği yetmiyor gibi, bir de çeşitli işler karıştırıyor ha. Zamanı gelir bey biraderimiz, her şeyin zamanı gelir. Hele sabırlı olun biraz. Artık sabrım kalmadı benim. Kentlim gözümün önünde erir giterken daha fazla bekleyemedim. Sizi bilirim. Ağabeyiniz Reşit Bey en yakın arkadaşlarımdandır. Sorun beni ona, anlatsın. Bir an önce bu işin bitirilmesi gerek. Yoksa tüm tanıdıklarıma bildireceğim. Bir müfrede de ben kuracağım. Ama hazır birlikler varken yeni masraf kapıları açmanın bir gereği yok. Ben onların yolsuzlukları için vereceğim parayı buraya cephedeki gerçek yiğitlere veririm. Gelirken 3000 altın getirdim. Dışarıya sandık emrinize bıraktım. Biliyorum ki böylesi alçakları temizlemeye yeter bu para. Teşekkür ederim bey birader, çok teşekkür ederim. Rahmi Bey'in oğlunu kaldırıp elde ettiğim gelir kurumak üzereydi. Bu çok makbule geçti. Yeni güçler elde ederim bununla. Ve tez zamanda Alaşehir'in acısını çıkartırım Mustafa alçağından. Siz tasa etmeyiniz. Derin bir nefes aldı Akif Bey, başarmıştı. Görsünler de bakalım. Amerikan mandası tartışmasının ucundan bile dokunmayanlar cephede ayrılık baş gösterince kapansınlardı ayağına. O zaman alay edecekti tümüyle. Ethem yemeğe kalmasını istediyse de yorgunluğunu belirterek izin aldı. Kendi konağına gidip dinlenecekti. O gider gitmez bir bahane yaratmak çabasıyla bir telgraf hazırladı Ethem. Alaşehir'de Hacim Bey'e diye başlık atıp Mustafa Bey'in alçaklığından söz ederek hemen cepheye gelmesini buyurdu. Artık kumandan oydu ve tümü ona uyacaklardı. Kitabın sonu. 16 Ağustos 2010. Sayfa 395.